Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Rabbimize hamdolsun. Muhterem dinleyicilerim, Âl-i İmrân suresindeki yolculuğumuz devam ediyor. Uzun bir sure, önemli bir sure, pek çok kıymetli ayet-i kerime var. Baştan sona aslında Kur'an-ı Kerim'in her ayeti üzerinde çokça konuşulabilecek, çokça düşünülecek malzemeyle dolu. Zaten Kur'an-ı Kerim hepimiz için bir hayat kitabı, rehber. Kur'an-ı Kerim aslında insanların hepsine hitap ediyor. Ama maalesef insanların hepsi Kur'an-ı Kerim'in hitabına eşit derecede gönlünü açmış değil. Kur'an-ı Kerim'e iman ve takva gözüyle bakmayan oradan kendisine hidayet devşiremiyor. Muhterem dinleyicilerim, Âl-i İmrân suresinde Hazreti Meryem'le ilgili bölümleri okumuştuk. Rabbimiz Hazreti Meryem'in annesinin, İmran'ın hanımının duasını kabul etmiş ve onun takdim ettiği, adadığı Hazreti Meryem'in mabette kendisiyle meşgul olacak şekilde ibadete kendisini vermesini kabul buyurmuştu. Bu duayı ve onun kendisine adığını öyle büyük bir hüsnü kabul ile kabul etti ki Rabbimiz, Hazreti Meryem'in sulbünden, neslinden büyük bir mucize meydana getirdi. Hazreti Meryem, inşallah daha sonraki bölümlerde teferruatlı olarak işleyeceğiz, bir erkekle evli bulunmadığı halde, hiçbir erkekle görüşmediği halde Cenab-ı Hakk'ın özel bir ikramı olarak Cebrail aleyhisselamın üflediği bir ruh ile hamile kalmış ve ondan mucizevi bir şekilde Hazreti İsa dünyaya gelmişti. İşte Hazreti İsa'nın bu şekilde dünyaya gelmiş olması bazı insanlar tarafından kabul edilmedi. O dönemde yaşayan ve bunun bir mucize olduğunu gözleriyle görüp şahit olan birçok insan içindeki küfrü, nifakı ortaya koyacak şekilde Hazreti Meryem'e buğz ettiler, bununla yetinmediler. Onu himaye eden, mabette onu koruyup gözeten akrabası Zekeriya aleyhisselama da hücum ettiler. İşte Hazreti Meryem'in daha mabede başladığı, yeni yeni çocukluk, gençlik çağlarını geçirdiği demlerde onun himayesini üzerine alan Zekeriya aleyhisselam birçok olağanüstü hale şahit olmuş. Mabede girdiğinde, Hazreti Meryem'in bulunduğu odaya girdiğinde orada değişik değişik rızıklarla karşılaşmıştı. Bunların Allah tarafından ikram edildiğini, başka bir insanın aracı olmaksızın Allah'ın bunları kendisine ihsan ettiğini Meryem validemiz söylemiş. Böylece onun büyüklüğünü Zekeriya aleyhisselam da bütün kalbiyle hissetmişti. Uzun yıllar boyunca belki kendisi de çocuk istemesine rağmen Hazreti Meryem gibi ahlak numunesi, fazilet abidesi bir evladın çevresinde bulunması Hazreti Zekeriya'yı çok büyük heyecanlara gark etti. Ve Allah-u Teala'dan kendisinin de salih bir evladı olması şeklinde duada bulundu. Kur'an-ı Kerim'in farklı ayetlerinde bu duanın muhtevası, Allah'tan nasıl bir edeple evlat isteneceği veya dileklerde bulunacağı bildiriliyor. Fakat burada Ali İmran suresinin 39 ila 41. ayetlerinde işin bir başka bölümü nakledilmekte. Hazreti Zekeriya Allah'a elini açmış ve "Rabbim bana katından tertemiz bir evlat ihsan eyle" diye dua etmişti. Bir başka ayet-i kerimede "Ben sana el açıp yalvardığım zaman hiçbir defa eli boş dönmedim" diyerek Allah'a olan minnetini ve dua edebini de öğretmiştir. İşte Rabbimiz önce Hazreti Meryem'i onun refakatine, onun himayesine verdikten sonra ondaki çocuk hasretini depreştirmiş, nihayet Hazreti Zekeriya'nın dualarına da karşılık vermiştir. İşte bugün okuyacağımız ayet-i kerime, 39. ayet-i kerime, bu müjdenin Hazreti Zekeriya'ya nasıl verildiğini anlatıyor. Estaizu billah, bismillah. فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكِلِمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَحَسُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ. Sadakallahul azim. Zekeriya mabette durmuş namaz kılarken melekler ona şöyle seslendi: Allah sana Yahya isminde bir evladın olacağını müjdeliyor. O Allah'tan bir kelime olan İsa'yı doğrulayacak, tasdik edecek, hem kavminin efendisi olacak, dünya zevklerinden uzak bir hayat sürecek, hem de salih kullar arasından seçilmiş bir peygamber olacaktır. Muhterem dinleyicilerim, bu ayet-i kerime üzerinde önemli noktalar var. Allah peygamberlerine haberci olmak üzere çeşitli vakitlerde melekler göndermiştir. Bazen vahiy meleği göndermiştir. Onunla emir ve yasaklarını bildirmiştir. Bazen melekler insan şeklinde gelerek ya müjde vermiş ya da çeşitli konularda bilgilendirmiştir. Mesela Hazreti İbrahim'e insan suretinde gelen bir grup melek yine Kur'an-ı Kerim'de anlatılır. Bu melekler Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a bir evladı olacağını söylemişti. Hazreti İbrahim de tıpkı Zekeriya Aleyhisselam gibi ilerleyen yaşlarında, 90-100 yaşına yakın, böyle bir müjdeyle şaşırmış. Hatta o sırada Hazreti İbrahim'in hanımı Sare validemiz de meleklerin bu söylediğini kapı eşiğinde duymuş ve o da şaşkınlık içinde kalarak kocasının yaşlı olduğunu, kendisinin de artık çocuğunun olmadığını, olmayacağını, kısır olduğunu, böyle bir zamanda nasıl Allah'ın kendisine bir çocuk vereceğini şaşkınlıkla ifade etmişti. Aynı melek grubu daha sonra Hazreti İbrahim'in yanından ayrılarak Lut Aleyhisselam'ın yanına gelmiş ve o kavmin de helak edilmesinde bu melekler vazifelendirilmişti. Burada da Zekeriya Aleyhisselam mabette durmuş namaz kılarken bir grup melek ona seslenmiş ve Allah-u Teala'nın ona olan müjdesini, muştusunu ulaştırmış. Burada bir nokta daha var. Demek ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den önce de peygamberlere namaz ibadeti, es-salat, dua ibadeti vardı. Hatta bu ibadet farklı şekillerde, farklı formatlarda daha önceki, yani Hazreti Salih dönemindeki ilk peygamberler arasında, Kur'an-ı Kerim'deki sıralamayla ilk peygamberler arasında sayılır. Hazreti Hud aleyhisselam ve benzeri peygamberlerin de namaz gibi bir ibadetle ibadet ettiklerini, kulluk yaptıklarını, halklarının da onların bu ibadetini gördüğünü haber verir. O halde şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Nasıl iman esaslarında ilk peygamberden son peygambere kadar ana hatlarıyla bir değişiklik olmamışsa, helaller ve haramlar noktasında, ahlaki prensiplerde ve ibadetler noktasında da aşağı yukarı bütün peygamberler ve ümmetleri aynı temel sorumluluklara sahiptirler. Kur'an-ı Kerim'de de buna işaret eden başka ayetler vardır. Mesela oruçla ilgili, sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi oruç size de farz kılındı buyurulmaktadır. Tabii bu ibadetlerin şekli, sayısı, miktarı, özellikleri farklılık gösterebilir. Ama öz olarak o ümmetin, o milletin kaldırabileceği şartlarda, onların hayat şartlarına, bünye yapılarına uygun Allah-u Teala benzer ibadetler yüklemiştir. İşte gerek üzerine vacip olan, gerekli olan bir ibadet şeklinde ya da nafile olarak Zekeriya aleyhisselam Süleyman mabedinde ibadetle meşgulken melekler kendisine gelmiş ve ona daha hiçbir alameti ortada bulunmayan gaybden, gelecekten bir haber getirmişlerdir. Allah sana Yahya isminde bir evladın olacağını müjdeliyor demişlerdir. Biz buradan şunu da görüyoruz ki Allah peygamberlerinden dilediğine gaybından dilediği kısmını açıp onları bilgilendirir. Bu durum başka insanların bilgisi dahilinde olmayan hususlar, onlara gayb olan hususlar da olabilir veya ileride herkesin rahatlıkla anlayabileceği konular da olabilir. Gaybın mutlak bilgisi Allah'a aittir. İnsanların görmediği, göremeyeceği, ilminin kuşatamayacağı pek çok hususu Rabbimiz teferruatıyla bilir, her şeyden haberdardır. Rabbimiz gaybın ilmini bazen istediği kuluna istediği miktarda açabilir. İşte burada da Hazreti Zekeriya'ya Rabbimiz kendisiyle ilgili bir çocuk olacağı hususunda gaybından bir pencere açmıştır. Yahya ismi de Allah tarafından verilmiştir. Başka bir ayet-i kerimede daha önce bu isimde birisinin bulunmadığı bildirilmiştir. Daha sonra Rabbimiz Yahya aleyhisselamın özelliklerini anlatır. O Allah'tan bir kelime olan İsa'yı tasdik edecek. Bu ayet öyle bir zamanda gelmiştir ki daha ortada Hazreti İsa yoktur. Onun getirdiği kitap, onun getirdiği şeriat söz konusu değildir. Daha Hazreti Yahya bile dünyaya gelmemiştir. Tarihi süreç olarak Hazreti İsa doğacak, ona peygamberlik verilecek ama onun İlk iman edenlerinden bir tanesi de peşi sıra gelen bir başka peygamber Yahya aleyhisselam olacaktır. İşte bu iki peygamberin gelişi ve birbirini tasdik edişi Zekeriya aleyhisselama daha ikisi birden doğmadan haber verilmiştir. Hazreti İsa'ya kelimetün minallah, Allah'tan bir kelime ifadesi kullanılmasının sebebi ise Allah'ın Hazreti İsa'ya mahsus olarak ol demesi ve onun da babasız bir şekilde dünyaya gelmiş olmasıdır. Bu özelliği sebebiyle Kelimetullah, Allah'ın kelimesi ismi de verilir Hazreti İsa'ya. İşte Yahya Aleyhisselam bu sonradan dünyaya gelecek olan mucize nebiyi, mucize resulü tasdik eden bir başka peygamber, aynı zamanda bir başka mucizedir. Hazreti Yahya'nın bir diğer özelliği, kavminin efendisi olması, dünya zevklerinden uzak bir hayat sürmesi. Seyyiden ve hasuran. Buradaki seyyid kelimesi, efendi kelimesi, Hazreti Yahya'nın ilim, hilim, kerem, ibadet, takva konularında bulunduğu toplumun efendisi, önderi makamında olmasıdır. Gerçekten efendilik malla, makamla olmaz. Gerçek efendilik ilimle, takvayla, tevazuyla, hizmetle, kullukla olur. O, ibadetiyle, takvasıyla içinde bulunduğu toplumun önderi olmuştur. Kendi yaşıtları içinde ve kendinden büyüklerin, yaşça büyüklerin saygı duyduğu büyük, muhterem bir zat olmuştur. İkinci özelliği seyyid ve hasur oluşundaki kendi içinde insanın günaha meyli bulunduğu halde nefsine hakim olması, şehvetinin, arzularının, nefsani isteklerinin peşinde sürüklenmemesi, güçlü, kuvvetli ve nefsini zapturapt altında tutan insan olması demektir hasur. Muhterem dinleyicilerim, burada bir hususun altını çizmekte fayda vardır. İyi insan demek, içinde hiç kötülük olmayan insan demek değildir. İyi insan demek, içindeki var olan kötülüğü engelleyen, bilerek, isteyerek iyilik yapan, iyi olmaya, iyi kalmaya çalışan kimse demektir. Hazreti Yusuf kıssasında da söylediğimiz gibi, Hazreti Yusuf'un muhatabı olan, kendisini kötülüğe çağıran o kadın, Hazreti Yusuf'u cezbedecek özelliklere sahipti. Aynı zamanda Hazreti Yusuf'un da içinde ona karşı bir meyil vardı. Bu durum şunu gösterir: eğer o kadın cazibesi olmayan bir kadın olmuş olsaydı, imtihan vasfı olmayacaktı. Yine kadında o cezbetme özelliği varken Hazreti Yusuf'ta ona karşı bir meyil bulunmasaydı, yine tam olarak imtihan vasfı gerçekleşmemiş olacaktı. İşte Rabbimiz insanın içine iyilik ve kötülük duygularını birlikte bırakmış, birlikte yerleştirmiş ve insanın kötülüğü bırakarak, terk ederek iyiliği seçmesini emretmiş ve onun kalitesini ancak bu şekilde ortaya koyacağını göstermiştir. İçinde hiç kötülük bulunmayan, sadece iyiliğe kodlanmış varlıklar, mesela melekler, elbette ibadetleriyle, itaatleriyle makbul kimselerdir. Ama içindeki kötülüğü bastırıp iyiliğe ve takvaya giden insan ondan daha şereflidir. Çünkü meleğin üzerinden atlayacağı bir engeli, aşacağı büyük bir imtihanı yoktur. İşte insanın kötülüklere rağmen iyiliği seçmesi onu melekten daha üstün kılar. Son olarak Yahya aleyhisselam salihlerden bir kul, bir peygamber olmuştur. Ve nebiyyen mines salihin, salihlerden bir peygamber. Salih, salah kökünden gelen, bütün hayrı içinde bulunduran bir sıfattır. Yahya aleyhisselam da nübüvvet soyundan, peygamberlerin neslinden gelmiş, aile olarak, ortam olarak salihlerin içinde bulunmuş, orada yetişmiş, vakti geldiğinde de ilahi vahye muhatap olarak, mazhar olarak peygamberlik rütbesine erişmiştir. İşte bunlar Hazreti Zekeriya'ya evladının sayılan özellikleridir. Hazreti Yahya doğduktan sonra birçok mazhariyete, lütfa nail olmuş ve Hazreti İsa'nın en büyük destekçilerinden, en büyük yardımcılarından birisi olmuştur. Burada bir ilahi kanuna da işaret etmekte fayda var. Rabbimiz kullarının isteklerini, gönlünden kopan dualarını, niyazlarını dinle dökerek veya sadece kalbinde saklı bulunan ihtiyaçlarını kullarından daha iyi bilir. Hazreti Zekeriya bu müjde, Yahya aleyhisselamın doğacağı, geleceği müjdesi kendisine verilmeden önce bir asra yakın yaşamış bir peygamberdi. Bir asır boyunca içinde bulunduğu şartlara sabretmiş, tevekkül içerisinde Allah'ın kaderine razı olmuş, bir yandan da hem nübüvvet vazifesini yerine getirmiş, hem de Allah'a için için yalvarıp yakarmıştır. İşte Rabbimiz gerek sabrı, gerek tevekkülü, gerek dua ve niyazları sebebiyle ona salih bir evlat ihsan etmiş, onun duasını kabul etmiş ve daha doğmadan o çocuğun vasıflarını bildirerek, onun ne kadar mümtaz, ne kadar kıymetli bir varlık olacağını haber vererek Hazreti Zekeriya'yı memnun etmiştir. Ulaşılan nimetlerin fazileti, büyüklüğü insanın o uğurda çektiği zahmetle eşdeğerdir. Bir ömür boyunca kulluğun mükafatı olarak Rabbimiz belki ahirette pek çok ihsanlarda bulunacaktır. Ama dünyada da o lütfun, o keremin yansımaları olur. İşte Zekeriya aleyhisselama da böyle bir mükafat kabilinden salih bir evlat nasip olmuş ve o da bu evlat sebebiyle Allah'a çok niyazlarda, çok şükranlarda bulunmuştur. Muhterem dinleyicilerim, programımızın ikinci kısmı olan Hadis-i Şerif bölümüne geçelim. Çünkü daha kısa devam edecek. İnşallah önümüzdeki hafta Zekeriya aleyhisselamın bu müjde karşısındaki tavrını ilk sözlerinde naklederiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bir hadis rivayet edilmiş. An Ebi Musa radıyallahu an kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnnallâhe leyumli lizzalim feizâ ehezehu lem yuflitu thumme kara estaizu billah ve kezâlike ahzu rabbike اِذَا اَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ اِنَّ اَخْذَهُ أَل۪يمٌ شَد۪يدٌ Muttefekun aleyh. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hiç şüphesiz Allah zalime mühlet verir. Onu yakalayınca da kaçmasına fırsat vermez. Sonra şu ayet-i kerimeyi okudu. Rabbin zalim bir kasaba halkını yakalarken işte böyle yakalar. Onun yakalaması gerçekten çok acı ve çetindir. Hud suresi 102. ayet-i kerime. Bu hadis-i şerif bu lafızlarla Buhari'nin tefsir babında Müslim'in de bir babında yer alır. Ayrıca Tirmizi de Hud suresi tefsirinde bu hadis-i şerifi nakletmiştir. Muhterem dinleyicilerim, burada Allah'ın bu dünyaya koymuş olduğu prensiplerden, değişmez kanunlardan, sünnetullah olarak ifade edilen hususlardan bir tanesi öğretiliyor. Allah kulları içinden bazılarını hayra, güzelliklere yönelttiği gibi imtihan icabı bazı kullarının da kendi içindeki kötü duygularını ortaya dökmesine, kötülükler yapmasına müsaade etmiştir. Hatta bazen bu kötülükler insanlık açısından zirve noktasını teşkil eder. Bir insanın canilikte, vahşilikte, acımasızlıkta, en gaddar, en kalpsiz şekilde kendisine ve çevresine zarar verebileceği bütün günahlar, bütün hatalar insanlar tarafından rahatlıkla işlenir ve o zalimler sanki hiçbir şey yapmamışları gibi elini kolunu sallayarak yaşamaya devam ederler. Hatta uzaktan bakınca tabiri caizse bir elleri yağda, bir elleri balda, huzur içinde, refah içinde yaşarlar. Bazen yine insanların bir kısmı öyle alavere dalavere çevirir ki çok büyük servetlere ulaşır, haksız yollardan pek çok kişiyi sömürerek, pek çok kişinin elindeki mallarını gasp ederek servetler yığar ve kendisine hiçbir şey olmadan, hiçbir şekilde sıkıntıya düşmeden yine huzur içinde rahat rahat yaşar ve yine tabiri caizse çatır çatır başkasının mallarını yer. İşte öldüren, kaldıran, tecavüz eden, yağmalayan, vahşetle insanlara işkence eden türlü türlü zalimlerin bu şekilde dünya hayatında belli bir dönem rahat içinde yaşaması insanların da kafalarını, gönüllerini bulandırır ve bazı zayıf imanlı kimseler Allah'ın adaletini sorgulamaya başlarlar ve kendi içindeki zayıflıklarla, iman ve ahlak zayıflığıyla keşke biz de onlar gibi bu kötülükleri işleseydik, onlar gibi böyle rahat içinde yaşasaydık diye temennide bulunurlar. Aslında zalimlerin, günahkarların, fasıkların bu şekilde hür bir tarzda istedikleri gibi yaşamaları, istediği kötülüğü yapıp sonra da bir müddet hiç ceza görmemeleri Allah'ın büyük bir imtihanıdır. O zalimler için büyük bir imtihandır. Böylece onlar kendi içlerinde bulunan duyguları sonuna kadar yaşarlar, her türlü kötülük arzularını rahat rahat sonuna kadar tatmin ederler. Onların zulmüne maruz kalan mazlum insanlar için bir imtihandır. Orada o zulüm sebebiyle kendileri nasıl bir hayat ortaya koyarlar? Zulme karşı mı çıkarlar, yoksa zulme boyun mu eğerler? Allah'ın yeryüzündeki geniş arzını fark ederek oraya hicret mi ederler? Yoksa el kolu bağlı, çaresiz bir şekilde yerlerinde çakılı mı kalırlar? Bu zulüm tezgahı, imtihanı diğer insanlar açısından da büyük bir fitnedir, büyük bir imtihandır. O zalime mani olup zulmü engellemek, mazlumun yanında yer almak mı hayat tercihleri olmuştur? Yoksa onlar da göz yumarak, ses çıkarmayarak zalimin zulmüne razı mı olmuşlar? Onu kendi haline mi bırakmışlar? Mazlumları çaresiz bir şekilde inlemesiyle, zulme uğramasıyla ortada mı bırakmışlardır? Bu manada Rabbimiz kullarını çeşit çeşit imtihanlardan geçirir. Dediğim gibi zalim de, mazlum da, bu zulme şahit olanlar da her biri ayrı ayrı imtihan olmaktadırlar. İşte uzun yaşayan, bu zulmün neticesini görebilen insanlar Allah'ın Kahhar ismiyle o zalimleri nasıl kıskıvrak yakaladığını, bu dünya hayatında bile onları perişan ettiğini, adeta yerin dibine geçirdiğini rahatlıkla görürler. Allah zalimleri ihmal etmez. Zalimlere mühlet tanır, imhal eder. Olur ki zalim yaptığı zulüm sebebiyle bir gün olur, pişmanlık getirir ve Allah'ın kapısına döner, el açar, o zulmünü bertaraf etmek için hayırlı işlere yönelir. Yok eğer zalim böyle bir yol çizmez, zulmünü işlemeye, arttırmaya devam ederse, elbet Allah züntikam, intikam sahibi olduğunu gösterir ve o zalimi kıskıvrak yakalar, sonra da perişan eder. Bazen her şeye rağmen zalime bu dünya içinde yaşadığımız hayatta bir acı, bir ızdırap tattırılmaz. O zaman Rabbimiz onun hesabını ahirete bırakmış demektir. Zaten bu dünya adalet diyarı değil, imtihan diyarıdır. Gerçek adalet, mutlak adalet ahirette tahakkuk edecektir. Rabbimiz bizi zalim olmaktan da, mazlum olmaktan da, zulme rıza gösterip şahit olmaktan da muhafaza buyursun. Bizi mazlumun yanında, zalimin karşısında olan gerçek kullardan eylesin. Muhterem dinleyicilerim, programımızın son kısmında bir de menkıbe anlatalım, bitirelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yetiştirdiği ashab-ı kiramdan iki güzel insanı bu hafta işlemiş olalım. Bunlardan Zeyd bin Sabit radıyallahu an, malum Kur'an-ı Kerim'in toplanması esnasında bir heyetin başında vazifeliydi. Gerek ayetlerin, surelerin bir kitap kapağı halinde bir araya getirilmesinde, gerekse bu ilk Musaf'ın, İmam Musaf'ın daha sonra çoğaltılmasında, başka bölgelere, beldelere gönderilmesinde vazife almış büyük bir ilim ehliydi. İşte bir gün Zeyd bin Sabit bineğine binerken onun yanında olan İbni Abbas, Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah kendisine yaklaştı. Ve üzengiyi tutmak Zeyd bin Sabit'e ata binmesi hususunda yardım etmek istedi. Zeyd bin Sabit, "Bırak, olmaz ey Allah Resulü'nün amcazadesi," dedi. İbni Abbas da üzengiyi bırakmadığı gibi, "Alimlerimize böyle hürmet göstermekle emrolunduk," dedi. Bunun üzerine Zeyd bin Sabit Abdullah İbni Abbas'ın elini tuttu, öptü ve "Biz de Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem akrabasına, ehli beytine böyle hürmet göstermekle emrolunduk," dedi. Muhterem dinleyicilerim, bu iki zat da, yani Zeyd bin Sabit de Abdullah bin Abbas da Peygamber Efendimizin hakiki mirası olan ilmi sahiplenmiş, hayatlarına o ilimle zenginlik katmış, seviye getirmiş ve geride güzel bir nam, sadakayı cariye olan bir ilim mirası bırakmış iki şahıstır. Ama onları bu büyük seviyelerine rağmen daha da büyük kılan, birbirlerine karşı gösterdikleri bu muhabbet, hürmet ve tevazudur. Zeyd bin Sabit Abdullah İbni Abbas'a, Abdullah İbni Abbas da Zeyd bin Sabit'e hürmet göstermekte, muhabbetini açıkça izhar etmekte, bunu yaparken de büyük bir tevazu içinde davranmaktadırlar. İşte ilmi yüceten, alimi yücelten bu tevazudur. Allah katında kullarını üstün kılan da yine kibirden, gururdan uzak durarak mütevazi bir hayatı seçmeleridir. Rabbimiz bize de böyle güzel ahlaklı insanlar olmayı nasip etsin. Neslimizden de böyle salih ve saliha insanlar dünyaya getirsin. Muhterem dinleyicilerim, programımızı burada bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta yine görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.